Ayrım 10. 7. gün. İhsan Oktay Anar. Sayfa 115. Araba demir minarelere varınca Bevval, geçen 6 ay içinde buranın eski haliyle hemen hiçbir alakası kalmadığını görmüştü. Her şeyden önce o koca binanın kıbleye bakan güzelim ön cephesi sökülmüş ve buraya hangi akla hizmetse raylar üzerinde dönen demir tekerlekler vasıtasıyla açılıp kapanabilecek her biri 40-50 adam boyunda iki devasa kapı rapt edilmişti. Pırs, çüş deyip atları bu kapı önünde durdurduğunda ise içeriden çıkıp gelen adamı pek gözü tuttu denemezdi. Bu adam Aman dedeydi. İhsan Sait Bevval'e gir içeri, gir içeri de bak bakalım gördüğünü beğenecek misin dediğinde bu işte bir hınzırlık sezmişti zaten. Aralı duran dev kapılardan içeri girdiğinde bir zamanlar Paşaoğlu'nun inşa ettirdiği o ahize mürsileden eser kalmadığını gördü. O tavana kadar yükselen koskoca meksefeler, devasa bobinler, onca kıymetli alet edevat hurda fiyatına satılmıştı. Ama neyse ki buhar motoruyla elektrik münevvebesi yerindeydi. Bunun yanında tavandaki demir rayları ve bu raylarda gidip gelebilecek, ayrıca makaralarla indirilip kaldırılabilecek kancaları da gördü. Zemine en büyüğü 20 adam çapında irili ufaklı ve hepsi de hafif olsunlar diye delikli, tıpkı gemilerin kaburgaları gibi ama daha ince, Nirayama'daki fırında dökülüp işlenen yepyeni ve parıl parıl alüminyum parçaları yığılmıştı. Sağ tarafta ise 5-10 adam uzunluğunda ve parçalar kadar kalın, dünya kadar ve yine alüminyumdan üzerleri delikli ve kavis verilmiş çubuk vardı. Bunlarla bir deniz vasıtası, belki bir sefine yapılacağı benzerdi. Ama nerede yüzdüreceklerdi ki? Ayrıca Bevval, boşalan binanın tavanının neredeyse Ayasofya'nınki kadar yüksek ve uzun olduğunu idrak etti. Bu yücelik algısı nedeniyle olsa gerek, "Elo!" diye bağırdığında sedası tavanda defalarca aksediverdi. Neden sonra bu koskoca mekanda iki insancığın akıllara durgunluk veren bir işle uğraştığını gördü. Bunlardan biri ihtiyar ama dinç, diğeri ise yeni yetmeydi. Daha sonra bunların aksi bir dede ile deli fişek torunu olduklarını öğrenecekti. Ayrıca bir de kapılara yakın bir yerde akla zarar bir şey gördü. Bu ufki vaziyette 4 adam uzunluğunda arkası tıpkı yiğitlerin fırlattığı oklardaki telek misali, 3 kanatlı ve önüne 2 tekeri bulunan hayreti mucip bir nesneydi. Bu yetmiyormuş gibi yerdeki brandanın üzerinde aşağı yukarı yarım adam eninde ve ikişer adam boyunda gergin bezle kaplı, içi boş, şilte misali 4 garip şey vardı. Bevval bunlardan birini tutup ağırlığını bir tartmayı denedi. Hayret, tüy gibi hafiftiler. Demek ki içleri boştu. O sırada ihtiyar ona bağırdı. Sersem, elleme onu. Onca emeğin içine edecek. Bevval'e bu şekilde çıkışan asabi ve hadidül mizaç bir usta olan İdris dedenin vaktiyle Saraçhane'de asi ve deli duman torunu Selahattin ile hemen her aleti tamir ettiği bir atölyesi vardı. Ve tabelasında şu ibare yazılıydı. Çabuk el, çeşit iş. Fakat tamiri ona olsa olsa 20 para getirecek 4 kuruşluk bir saati İzzet-i Nefis meselesi yapıp bununla masası başında günlerce meşgul olması, hatta hurdacıdan aldığı ve yenisi mağazada zaten yarı fiyatına satılan bir piyanoyla haftalarca uğraşıp vitrinine koyması gibi işleri nedeniyle dükkan sahibine kira borcunu ödeyememiş ve neredeyse yarım asırdır işlettiği atölyesini kapatmıştı. Neyse ki 5 ay önce umumi afla insan içine çıkan bir mühendis, yani aman baba burnunun ucuyla iri çenesine neredeyse değecek kadar yakın bu inatçı ihtiyara bile hiç de reddedemeyeceği bir iş önermişti. Üstelik parası iyiydi ama İdris dedenin parada gözü yoktu. 10 parmağında 10 marifet olan bu zehir gibi ihtiyarı cezbeden şey maddiyat değil işin zorluğuydu. Huysuz ihtiyarın suratı sivilceli torunu ise taş çatlasa 15 yaşındaydı ve camları şişe dibi gibi olan kil içinde 9 numara bir de gözlüğü vardı. Sol yanağındaki sivilceler daima patlak olurdu. Çünkü en ufak bir hatasında bu yanağa dedesi tarafından bir şaplak çarpılırdı. Dede ve torun fırıldak benzeri Tezgahtaki mengenelere tutturulmuş ama ince ve hayli uzun ahşap bir nesneyi itinayla zımparalıyorlar, arada bir de kumpasla orasının burasının kalınlığını ölçüyorlardı. Delikanlı zımpara faslına devam ederken, bir yandan da içindeki musikiye kulak veriyor olmalıydı ki dizleri üzerinde yaylanmaktaydı. Derken aman baba dışarıdan bağırdı. Pervane hesaba tam uygun raspalandı değil mi? Her kısım gibi bu da muvazin olmalı. İdris dede cevap verdi. Merak etmeyesin, evladım gibi raspalayıp gözüm gibi zımparaladım ve defalarca muayene ettim. En fazla 2 gram hata çıkar. Ama bu beyinsiz her şeyi mahvediyordu az kalsın. 1 numara kalın zımpara kullanıyordu. Peygamber öküzü. Dedesinin paylaması Selahattin'in ağırına gitmişti. İhtiyarın zıddına basmak için. Fakat mühendis bu numarayla zımparala demedi mi bize? He, o dönme olmasına dönme ama adam mektepli. Senden iyi bilir bu işi deyince İdris dede çocuklar başı deli Selo dedi. Gerçi adam mektepli malumatlı ama ben de bu işin feriştahıyım. Aman'dan 4 gömlek fazla eskittim. Pervaneye daha formal süreceğiz. Onun dediğini yaparsak formal zor tutar. Koskoca pervaneyi tezgahtan söküp tarttıklarında sadece 1 gram hata çıkmıştı. Şimdi sıra mühim bir işe gelmişti. İhsan Said Bevval'e sandık yüklü arabayı içeri sürmesini söyledi. Denilen yapılınca sandığı levye ile açtılar ve samanların içinde Şokai Otomobil Kumpanyası'nda imal edilen pırıl pırıl kırmızıya boyalı tayyare motorunu görünce işleri bir hop etti. Derhal 4 dönmeye başladılar. Cezbeye tutulmuş bir halde yukarıdan zincir sarkıtıp kancasına motorun kulpunu geçirdiler. Kanatları henüz takılmamış tayyarenin gövdesini kuyruğundan ihtimamla sürükleyip asılı duran motorun önüne getirdiler. Ön kısmın iç tarafı ihtizazı emmesi için mantar kaplıydı. Soluklarını tutarak motoru buraya yerleştirirlerken canları işlerine sığmıyordu. Cıvatalar kılı kırk yararak tek tek sıkıldı. Benzin ve yağ boruları, komanda telleri bağlandı. Tayyare önden yere kapaklanmasın diye motorun altına bir sehpa kondu. Tesbiye ruhuyla gövdenin ufki vaziyete geldiğinden emin olunduktan sonra pervane göbeğe takıldı. Ardından pervane göbeğinin cıvataları çaprazlama ve teker teker sıkıldı. Bir şakül yardımıyla ayarı yapıldı. Sıra kanatları takmaya gelmişti. Ama titizlik gerektiren bu işler onları yormuştu. Bu yüzden paydos ettiler. Az sonra Bevval'in pişirdiği nohutla bulgur pilavını mideye indirdikleri için hepsine bir ağırlık çökmüştü. Zaten yatakları teyyarenin yanına çoktan serilmişti. İçtiği ayranın tesiriyle uyku bastıran İhsan Said yatağına uzandı. Ve hemen yanı başında yatan Sultanahmet hapishanesinde rahata iyice alışmış Bevval'i dürtükleyip uyandırdı. Homurdanan kambura hemen gidip abdest alarak lüzum gelen duaları okuduktan sonra o gece istihareye yatmasını, ertesi sabah gördüğü rüyayı ona anlatmasını tembihledi. Çünkü bu dindar kamburun rüyasında istikbali görebileceği kanaatindeydi. Rahat yatağından kaldırılıp üstelik bir de o ayazda buz gibi suyla abdest almak zorunda bırakılan Bevval, diş gıcırdata gıcırdata elinde ibrik ve leğenle dışarı çıktı. İhsan Said onun dua fısıltılarını dinleye dinleye çoktan uyumuştu. Bevval, ya Bismillah dedikten sonra yatağa uzandı ve yorganı boğazına kadar çekti. Az sonra dalıp gitmişti. Hal böyle olunca onun usturayla kazınmış kafasının içinde bulunan dimağı da onca hile hurdaya paydos ettiğinden olsa gerek, kambur bir çocuk kadar masum, dolayısıyla hakikate açık olmuştu. İşte bu yüzden rüyada kendini bir melek gibi göklerde gördü. Ama vakit geceydi, tepede yıldızlar ve dolunay vardı. Buz gibi bir rüzgar esiyor, zavallının ilikleri donuyordu. Tam bu sırada dolunayın ışığı altında, okyanuslardaki balinalardan misliyle büyük, heybetli ve devasa bir hava sefinesi gördü. Sefine havada asılı kalmış gibiydi. Işıkları sönüktü ve gökte yol almasını sağlayacak pervaneleri belki seneler önce istop etmişti. Pencerelerinin soğuktan çatlamış camlarından bakılsaydı belki rüzgarın tesiriyle bir sağa bir sola dönen dümen tamburası görülebilirdi. Sefinenin arkasındaki dümenleri ise hava cereyanını sağa sola çevirip yukarı aşağı kaldırıyordu. İstikametini kaderin üflediği rüzgarlar tayin ediyor gibiydi. ama hava aşırı derecede soğuktu. Beyval uyandığında yorganının üzerinden kaymış olduğunu fark etti. Leylak desenli örtüyü üzerine çektikten sonra yine uykuya daldı. Ama bundan sonra gördüğü rüyaları hatırlayamayacak, işin kötüsü bu nedenle patronu İhsan Said onun imanından şüphe duymaya başlayacak, belki arkasından laf bile edecekti. Ertesi gün birleştirdikleri üst kanadın altına iki sehpa koyup tayyareyi bunun altına getirdiler ve kanadı gövdeye içleri titreyerek rapt ettiler. Nihayet alt kanatları üsttekilerle dikmeler yoluyla birleştirip birer korda piyano alan çaprazlamaları da usulca gerdikten sonra sıra tayyareyi kaplayan beze tila vurmaya gelmişti. Asetonlu sıvıyı sürdüklerinde ertesi sabah bezin fevkalade gerildiğini gördüler. Kuyruktan ve kanatlardan gelen kumanda tellerini levyeye ve falakaya bağlayıp tendonları germeye başladılar. Torun Selahattin en ufak bir sakarlığında dedesi tarafından hem suratına bir tokat çarpıldığı hem de horoz akıllı, kaz beyinli, keşkek aleyhisselam sözlerine muhatap olduğu için ihtiyara garez bağlıyor, adamın iyi kötü her lafından mana çıkarıyordu. Hele hele, hele hele be hey ibiş, irtifa dümeninin telini fazla gelmişsin dediğinde dedesini az kalsın defterden silecekti ki kendini tuttu ve sırıtarak ihtiyara fakat mühendis fazla gelmeyin diye tembihledi. Hem o malumatlı, senden daha iyi anlar dedi. Bunun üzerine İdris dede torununun suratına bir şaplak çarptıktan sonra şunları söyledi. Bre zihni, teyyare havalanıp irtifa arttığında soğuktan teller nasıl olsa gerilecek. Avanak seni. Bu kafayla sen eşek kuyruğu gibi ne uzar ne kısalırsın. Senin elinden iş çıkmaz. İstidatsız eşek. Bir kat daha tila vurduktan sonra akşam oldu. İşin güzel yanı Bevval Ayastefanos'tan arabasıyla tandır getirmişti. Yağlı kebabı afiyetle mideye indirdiler. Yatma vakti gelmişti. Bu arada Bevval İhsan Said'e gelip efendi bu gece de istihareye yatayım mı diye sorduğunda hem imanının sağlamlığı hem de göreceği rüyanın çıkacağı konusunda iddialı gibiydi. Diğerleri uykuya daldıktan sonra gerçekten de temiz kalbiyle bir abdest aldı. Lazım gelen duaları okudu ve besmele çekip yatağına uzandı. Sabaha karşı uyandığında doğruca patronunun yanına vardı. Heyecanla ona "Efendi, efendi, gece rüyamda bir güzel avrat gördüm ki dime gitsin. İyi yeşil gözlü, endamlı, kucağında da siyah beyaz bir kedi var." idi. "Böyle güzel avrat görmedi hiç." deyince İhsan Said Bevval'in suratına bir tokat çarparak zavallıya bağırdı. "Sus ırz düşmanı. O senin yengen olur." O esnada Aman Baba oradakileri çağrıda bulundu. "Haydi herkes mesai başına." Bu ihtar üzerine son kontrolleri yapmaya başladılar. İş akşam üstüne kadar sürdü. Benzini, yağı ve damıtılmış suyuyla teyyare nihayet hazır gibiydi. Cezbeye kapılmış bir halde kuyruğundan çekerek tekerlekleri üzerinde binadan dışarı çıkardılar. Onca gayret ve zahmetin neticesi, hepsinin el emeği ve göz nurunun semeresi işte karşılarındaydı. Gel gelelim bir hata yapar gibi oldular. O güne ve saate kadar tayyareyi yapmak için kelle koşturduklarından artık dara gelemiyor ve elleri ayakları durmuyordu. İşin garibi İhsan Said bir koçu boynuzlarından sürükleyerek getirdi. Beyval ise elinde bıçakla arkasındaydı. Gözlerini ve üç ayağını bağlayıp kurbancağızı kestiler. İhsan Said fırçayı kurbanının kanına batırdıktan sonra teyyarenin virgül şeklindeki kuyruğuna bir hilal nakşetti. Evet, galiba bir hata yapılmak üzereydi. Elleri dursa bile yürekleri durmuyor, heyecanla çarpıyordu. Çünkü motoru hemen o anda tecrübe etmek istiyorlardı. Bakalım çalışacak mıydı? Yoksa onca gün ve hafta beyhude mi didinmişlerdi? Evet, yakaran bakışlarla kendisine bakan Aman Baba'nın o tehlikeli arzusunu başını sallayıp tasdik eden canı tez İhsan Said de bu acelecilerden biriydi. Dinde denildiği gibi şükür üzereydiler ama sabır üzere değillerdi. Nefislerine hakim olamadıklarından motoru hemen bir tecrübe edeceklerdi. Bunun için zaten hazır bekleyen Selahattin bir sıçrayışta pilot mahalline geçip oturdu ve sarsıntıya karşı kayışlarını bağladı. Camları şişe dibi gibi 9 numara gözlüğünü mendiliyle sildi. İdris dede ise pervanenin başına geçmişti. Aman Baba Suratında acaba isabetli bir iş mi yapıyoruz diye sorar gibi bir ifadeyle İhsan Sait'e baktı. Ama onun yüzünde gördüğü şey de heyecan ve sabırsızlıktı. Derken bu mühendis Selahattin'e bağırdı. Emniyet mi? Delikanlı kontakları muayene ettikten sonra cevap verdi. Emniyet. Bunun üzerine aman baba emmeye dikkat diye bağırınca İdris de emniyet diye cevap verdi. Ardından aman baba emniyet benzini emrini verdi. Selahattin emir üzerine rötar kolunu tahrik edip benzin musluğunu açtı ve bekledi. Aman baba İdris dedeye emme diye haykırınca ihtiyar pervaneyi firar kenarından tutup döndürmeye başladı. Bu esnada motora benzin şırınga etmişti. Derken nihai emir verildi. Ateş! Pilot mahallindeki Selahattin el manyetosunu çevirince motorun sesi sedası duyuldu. Pöt pöt pöt pöt pöt. Aman baba aynı emri yine verdi. Ateş! Pöt pöt pöt pöt pöt pöt pöt pöt. Ateş! Pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Hasan Sait'in ağzı kulaklarındaydı. Aman babanın gözlerinin içi gülüyordu. Ama en çok coşan kişi İdris de değildi. Adamcağız diz çökmüş ağlıyordu. Ne var ki tayyarenin tekerleklerine dönüp bir bakınca suratı alabora oldu. Cennet öküzü takozları koymamış. Gel gör ki az sonra hiç ummadıkları bir şey olacaktı. Selahattin gaz koluna dokunup levyeyi de geride tutarak tayyareyi rule etmeye koyuldu. Diğerlerinin şaşkınlıkları geçince tayyarenin peşinden koşturmaya başladılar. Ancak Selahattin falakanın soluna basıp bu hava vasıtasını rüzgara döndürdü ve koynundan Galata'da bir optisyene yaptırdığı camları 9 numara pilot gözlüklerini çıkarıp taktı. Ardından gaz kolunu yavaş yavaş açıp sürat verdi. Çimenler üzerinde yol alan tayyare kendi kendine yerden kesilmişti. Artık havadaydı. Aşağıdakiler bağırmaktaydılar. Ağaçlar, ağaçlar, ağaçlara çarpacak. Ancak Selahattin kavak ağaçlarını sıyırdı geçti. Hışırtıyla kopan bir dolu yaprak aşağıya süzülüyordu. Şaşkınlık henüz geçmemişti ki aman baba işte döndü Ayastefanos'a doğru uçuyor diye nida etti. İşin fenası hava kararmak üzereydi. Delikanlının gözleri de pek iyi görüyor sayılmazdı. Ayrıca depoda fazla benzin yoktu. Torununun düşeceğinden korkan İdris de oy Selocuğum sen düşer ölürsen ihtiyarlığında kim bana bakar, kıçımı kim temizler oy diye ağlıyordu. Herkesin gözü gökyüzündeydi ama hava artık epey karardığı için yuvalarına dönmekte olan kuşlardan başka bir şey göremiyorlardı. Aradan yarım saat geçtikten sonra siyah iplik beyaz iplikten seçilmez oldu. İdris de oy şimdiye kadar benzini bitmiş olmalı, kıçı kıllı öleceğim diye ağlıyordu ki gökten gelen bir motor gürültüsüyle ümitlendiler. Aman baba benzin varillerini getirin diye bağırınca iki varil benzinin kapakları açıp ters çevirerek bu mayıyı akıta akıta 100 adım kadar sürüklediler. Fazla zamanları yoktu. İhsan Sait ve mühendis dökülen benzini iki uçtan tutuşturunca ortalık aydınlandı. Alevler yukarıdan iki çizgi şeklinde görülüyordu. Çok geçmeden karanlığın içinden benzini bitti bitecek tayyarenin sedası işitildi. Pırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr içinde önlerinden hayal misali sadece tahliye sobaplarından kıvılcımlar fışkıran bir tayyare silüeti süratle geçiverdi ve ardından tekerleklerinin çimenler üzerindeki hışırtısı duyuldu. Az sonra etrafa tam bir sessizlik çökmüştü. Ellerinde fenerler olduğu halde feryat figan ederek hemen tayyarenin olduğunu düşündükleri yere koştular. Allah'tan vasıta sağlam gibiydi. İhsan Said, sanki hasret kaldığı aşığının bizzat kendisiymiş gibi tayyareye pervanesinden sarılmış, hüngür hüngür ağlarken Amman Baba da elinde fenerle motor, kanatlar, kuyruk takımı ve gövdeyi muayene ediyordu. İdris Dede ise pilot mahalline çıkmış. Allah yarattı demeden torununun egzoz dumanı ve motor yanından kapkara olan suratına şaplak üzerine şaplak çarpmaktaydı. O gece binanın içinde kıbleye sırtını vermiş ve dindarlığına dikkat çekmek için bir de külahına imamlar gibi sarık sarmış olan Bevval, Başlarında beyaz birer namaz takkesi olan mühendis Aman Baba, İdris Dede ve torunu, bir de elbette İhsan Sait'ten ibaret, hepsi de bağdaş kurmuş cemaatte, öne arkaya sallana sallana yanık sesiyle Mevlid-i Şerif okuyordu. Ol İrebiyül evvel ayın nicesi, on ikinci kice isneyin kicesi, ol kice kim toğdu, ol hayrül bişer, anesi anda niler kördü niler, didi kördüm ol Habibin anesi, bi acep nur kim güneş bir vanesi, berk urup çıktı ivimden nagihan, göklere dek nur ile toldu cihan. Bir ara Selahattin yerinden kalktı. 3-5 dakika sonra elinde tepsiyle geldi. Herkes tepsiden birer bardak şerbet aldı. Bevval bardağını ağzına dikip şerbeti bitirdikten sonra Mevlid'e devam etti. Mevlid'i dinleyenler elleri dizlerinde ara sıra huşu içinde sallanıyorlar ama bazen de arkalarına dönüp emeklerinin semeresi olan tayyareye bakmadan da edemiyorlardı. Tayyareye baktıkları anda Mevlid okuyan Bevval sesini öfkeyle sertleştiriyor, kendisine kulak vermedikleri için onları bu şekilde azarlamış oluyordu. Ama İhsan Sait'in tayyareye baktığı yoktu. Aslında Mevlid'i de dinlemiyordu. Çünkü gözünde Döjira'nın hayali, kalbinde ise onun korlaşmış aşkı tütüyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 124.